Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Karayipler'deki Virgin Adaları'na gidiyoruz ve 2 senedir orada yaşayan Nargiza konuğum. Aslında bu bölümün başlığı Virgin Adaları olsa da içinde göç içinde göç gibi bir sürpriz barındırıyor. Nargiza Özbek asıllı ve Kırgızistan doğumlu. Türkiye'ye olan sevgisi ve ilgisiyle orada Türk dili ve edebiyatı okuyor. Ve sonrasında değişim öğrencisi olarak Ankara'ya gidiyor ve TOB Üniversitesi'nde okuyor. O sırada TRT'nin Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslara yayın yapan kanalı TRT Avaz'dan teklif almasıyla Türkiye'de çalışmaya başlıyor. Yaklaşık 7 sene Ankara'da çalıştıktan ve aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli köşelerini iş için dolaştıktan sonra İstanbul'a taşınıyor ve hepimizin bildiği bir kozmetik şirketinde pazarlama alanında çalışmaya başlıyor. Amerikalı eşiyle İstanbul'da tanışması, evlenmeleri akabininde eşin iş teklifi almasıyla kendisini ABD Virgin Adaları'nda buluyor ve 2 senedir orada yaşıyor. ABD Virgin Adaları da açıkçası benim fikir sahibi olduğum bir yer değildi. Zaten Nargiza'dan detaylı dinleyeceğiz. Ama çok enteresan bir yer. Christoph Kolomb keşfediyor 1493'te ve çok fazla ülkenin etkisi oluyor. İspanyollar önce koloni kuruyor, sonra İngilizler, Fransızlar geliyor, Hollandalılar derken en son Danimarkalılar adayı satın alıyor. Sonra Amerikalılar da Danimarka'dan 1917 yılında 25 milyon dolar karşılığında St. John, St. Croix ve St. Thomas isimli adaları alıp ABD Virgin Adaları'nı kuruyorlar. Aynı şekilde Birleşik Krallık Virgin Adaları da varmış. Ve dünyada soldan trafiğin aktığı ama direksiyonun da solda olduğu tek ülkeymiş. Böyle şöyle bir araştırınca ilginç bilgilere sahip oldum ama zaten Nargiza'dan şimdi hepsini dinleyeceğiz. Merhaba Nargiza, hoş geldin.
Merhaba Emre, müthiş bir giriş oldu. İnan şu an Virgin Adaları'na dair her şeyi anlattın. Bana bir şey kalmadı diyebilirim. Ama çok teşekkür ediyorum programına konuk ettiğin için. Aslında benim için ilginç bir tesadüf oldu. Çünkü senin podcast'i İstanbul'dayken, o zaman İstanbul'da yaşarken, sabah işe giderken dinlerdim. Ve ilk bölümü Karayipler'i dinlemiştim. O zamanlar Karayipler bana çok uzak gelmişti, biliyor musun? Hani bırak. Evet, bırak orada yaşamayı, hani oraya seyahat etmek için bile gitmek hayaldi benim için. Yani hayalini aslında etmemiştim açıkçası. Ama bugün burada seninle bir Karayipler bölümü daha konuşuyor olmak, buraya taşınma sürecimi konuşuyor olmak gerçekten çok ilginç bir tesadüf oldu benim için. Hayat sürprizlerle dolu diyebilirim.
Gerçekten öyle, inanılmaz. Yani Karayipler bölümü İkinci sezondaydı, evet, 2020'de kaydetmiştim. 2.7 Karayipler'de Bonaire adasında, 20 bin nüfuslu bir adada ailece Türk restoranı açan Cambazoğlu ailesinin hikayesini konuşmuştuk. Ve şimdi bugün ikinci bir Karayipler konuğum olarak nereden nereye, yani İstanbul'da işe giderken dinlerken.
Biliyorum, aynen.
Neredeyse 4 yıl sonra, 3,5 sene sonra şu an sen de Karayipler'den bağlanıyorsun.
Evet, ilginç tesadüf gerçekten.
Gerçekten öyle, hayat çok sürprizli. Ben hikayenin en başına dönmek istiyorum aslında. Göç içinde göç dedim ya. Türkiye'ye gelme maceranla başlayıp seninle böyle aslında hayat akışının üzerinden konuşalım biraz. Kırgızistan'dayken Türk dili ve edebiyatı okumaya nasıl karar verdin? Yani o Türkiye sevgin nasıl oluştu? Dizilerle mi? Ne bileyim, izlediğin filmlerle mi? Okuduğun bir kitapla mı?
Kesinlikle dizilerle. Ben de diyecektim. Klasik olacak ama Türkiye'ye karşı ilgim, evet, Türk dizileriyle oluştu. O zamanlar bizim yerel kanallarda Çalı Kuşu, Asmalı Konak gibi birkaç dizi vardı. Yani hayranlığım böyle dizilerle başladı. Bir de Türkiye'ye gelince de sevgi oluştu Türkiye'ye karşı. Türkiye'ye olan sevgim aslında yani tabii ki hemen oluşmadı. Önce tabii merak ve hayranlık vardı. Türkiye'ye taşındıktan sonra orada yeni bir hayat deneyimledikçe yaşadığım zorluklar, tecrübeler, inişler, çıkışlar sürecinde insanların bana karşı yaklaşımı, misafirperverlik, yardımseverlik, hoşgörü gibi duygular karşısında bir sevgi oluştu ve bu giderek arttı. Bunun dışında doğası, yemekleri, her bölgesinin farklı örf, adet, kültürlerden oluşu ve farklı hikayelerin olması ve bunun gibi birçok sebep söyleyebilirim. Ama en önemlisi ben Türkiye'ye 19-20'li yaşlarımda geldim ve hayata ciddi anlamda atıldığım zamanlardı. Çevrem Türkiye'de oluştu haliyle. Çok güzel insanlarla tanıştım, güzel dostluklar kurdum. Onların güzel dostluk, kardeşlik duyguları benim Türkiye olan sevgimin en büyük sebebi ve bu yüzden Türkiye benim için ikinci bir memleket oldu. Yaşadığın yer aslında oradaki insanlar ile geliştirdiğin bağa göre değer kazanıyor bence. Bu yüzden benim için Türkiye gerçekten çok değerli.
Evet, bir de çok uzun zaman yaşamışsın, yani yaklaşık 10 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Belli ki ikinci vatanın olmuş zaman içinde. Peki
Evet.
Türkiye'ye ilk taşındığında zaten böyle hani dizilerden, kültürünü bildiğinden bir beklentin var mıydı, yoksa yine de bir uyum sürecinden geçtin mi?
Uyum sürecim aslında zor olmadı. Bunun en önemli sebebi kültürlerin yakın olması ve benim Türk diline hakim oluşumdu. Adaptasyon sürecinde iletişim, kendini doğru ifade edebiliyor olmak bence çok önemli. Ama sürecin tabii zor olmaması hiç zorluklarla karşılaşmadığım anlamına gelmiyor. O zorluklar karşısında nasıl baş ettiğimdi aslında benim için önemli olan. Okul zamanlarımdan itibaren Türkiye'ye gelmeyi, gezmeyi, tanımayı çok istiyordum. İçimde büyük bir heyecan vardı Türkiye'ye karşı ama süreç benim için kolay olmadı. Önce üniversite değişim programını sınavla kazanmam gerekiyordu. Sonra ailemi ikna etmem gerekiyordu. Evin tek kızıyım. Üç abim var. Hem abilerim hem de babam bana çok düşkünler. Annemi çok küçük yaşta kaybettikten sonra bana düşkünlükleri daha da arttı. Önce abilerimi ikna ettim. Sonra abim babamı ikna etme konusunda bana yardımcı oldu. İçimdeki o büyük heyecan ve gelme sürecimin kolay olmayışı adaptasyon sürecinden şikayetçi olmaya hakkım yokmuş gibi hissettiriyordu açıkçası. Çünkü bu benim kendi verdiğim karardı Türkiye'ye gelmek.
Bu arada başını sağ olsun Nargiza.
Teşekkür ederim.
Peki Türkiye ve Kırgızistan'daki kültürlerin hani ortak yönlerinden bahsettin. Sence bu ortak yönler neler, yani hangi benzerlikleri gözlemliyorsun iki kültür arasında?
Türkiye ve Kırgızistan genel olarak Orta Asya ülkeleri arasında kültürel farklılıklardan ziyade kültürel benzerlikler çok. Çünkü aynı kültürel kimliğe sahipler. Yukarıda da belirttiğim gibi Türkiye'deki o misafirperverlik, yardımseverlik, sıcakkanlılık, Kırgızistan'da da ve diğer Orta Asya ülkelerinde de aynı şekilde. O ülkelerden birine gittiğinde mesela bir aileye misafir olduğunda çok sıcak karşılanırsın. Misafire saygıda asla kusur edilmez. Dil konusunda farklılıklar olsa da yine de anlaşılabilir. O ülke dillerini hiç bilmeyip gitsen oraya yine de anlaşabilirsin. Bunun dışında da o toplumlarda yaşlara saygı ön plandadır. Aile, akrabalık ilişkileri güçlüdür. Örf adetlere önem verilir. Sofralar önemlidir mesela. Ailede büyük kararları genelde baba alır gibi birçok örnek sayabilirim.
Ayrıca Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı da buluyorsun Ankara'da çalışırken. Çünkü TRT Avaz ile beraber Türkiye'nin farklı bölgelerini gezme şansın olmuş. Bu
Evet.
geziler ile Türkiye'ye bakış açın veya Türkiye'deki kültür anlayışın nasıl değişti?
TRT Avans, TRT bünyesinde bulunan Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslara yayın yapan bir kanal. Ben orada Özbekistan bölümündeydim. Kırgızistan'da doğdum ama milletim Özbek. Özbek kültüründe, örf adetinde büyüdüm. TRT Avaz'da 3 büyük projede yer aldım. Her bir proje yaklaşık 2,5-3 sene süren projeler oldu. Biri Sabah Kuşağı canlı yayındı. Orta Asya ülkelerinden önemli isimleri konuk ettiğimiz ve o ülkelerin devlet kanallarıyla bağlantı kurarak ortak canlı yayın yaptığımız. Diğer programda seyahat programıydı. Türkiye'nin farklı bölgelerine gidip oraları Orta Asya ve Balkanlar, Kafkaslara tanıtıyorduk. Üçüncü projemiz de spor programıydı. Orada da Orta Asya'daki ve Türkiye'deki spor camiasından önemli isimler ile söyleşiler yapıyorduk. Seyahat programımızda Türkiye'nin birçok şehrini gezme ve görme fırsatım oldu. Türkiye'ye olan sevgimin oluşmasındaki en büyük sebeplerden bu seyahatlerim diyebilirim. Türkiye'nin farklı bölgelerini gezdikçe, insanlarını tanıdıkça daha da hayran kaldım ve sevgim daha da büyüdü diyebilirim. Mesela en sevdiğim şehirlerden biri Mardin. Her anlamda bana büyüleyici gelir. Mezopotamya'ya karşı kuş bakışı hala aklımda. Ağrı'nın o Doğu Bayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı mesela yine etkilendiğim yerlerden biri. Mardin'den böyle dümdüz bir yolu Urfa'ya gitmiştik. Urfa'nın o müthiş lezzetli sofraları, Kapadokya'da sabahın 5'inde balonla gün doğumunda peribacalarını izlemek, Erzurum sıra geceleri, Trabzon Maçka ilçesinde bulunan Sümele Manastırı, Safranbolu evleri böyle daha çok sayabilirim, sohbet bitmez. Türkiye'nin farklı bölgelerini gezdikçe, farklı bölgelerden insanlar ile sohbet ettikçe oranın ne kadar önemli bir coğrafyaya hakim olduğunu anlıyorsun. Çiftçisinden esnafına samimi, güzel ve çok değerli insanlar benim için Türk insanları.
Ya ne güzel. Aslında her köşesini gezme fırsatı olmuş gerçekten bu işle beraber. Güzel
Evet.
denk gelmiş. Peki gerçi konuştuk genel olarak hani Özbek kökeninde Türkiye ile daha yakın bir bağ kurmanındaki faydasından bahsetti ama bunun ötesinde Türkiye deneyimine böyle farklı bir renk kattı mı veya Özbek kökeninin hani Türkiye deneyimini daha iyi anlamda ya da daha farklı bir anlamda etkiledi mi?
Yine dile vurgu yapacağım burada. Öncelikle Türkçe'ye hakim oluşum ve Türkçe dahil dört dil biliyor oluşum birçok kapıları açtı diyebilirim. TRT onlardan biri mesela. Dile hakim olmasaydım TRT'de çalışmak hayal olurdu benim için. Mesela üç büyük projemiz dışında devlet düzeyinde önemli toplantılarda yer alıyorduk. Orta Asya ülkelerinden devlet insanları geldiğinde veya başka önemli isimler geldiğinde yöneticilerimize eşlik ediyorduk. Bunların hepsi müthiş bir deneyimdi benim için ve çok güzel etkileri oldu. Ortamlarda veya arkadaş çevremde Özbek kültürü ile ilgili bilinmeyenleri ve yanlış bilinenleri anlatıyordum. Onlar da fikrimizi çok değiştirdin diyorlardı hep. Her insan bence geldiği yeri duruşuyla, tutumuyla temsil eder. Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı genel olarak Orta Asya'yı iyi temsil etmek için gayret ettim bulunduğum her ortamda. Hala da ediyorum.
Ya çok tatlısın. Evet, kesinlikle öyle. Sonuçta her tanıştığınız kişi bazı insanlar. Ben de bunu hep düşünürüm mesela ofiste falan. Buraya ilk geldiğim yani Londra'ya ilk taşındığım şirketimde en başta tek Türk bendim Londra ofisinde. Onu düşünüyordum yani aslında böyle bir hani kültür elçisi gibi oluyorsun o insanları her gün sonuçta ne bileyim ufak konuşmalarla bile olsa. Türkiye ile ilgili bir
Evet.
şey anlatıyorsun. Ne bileyim bir şeyler soruyorlar kültürüne dair. Onları sen anlatıyorsun. Bir tür kültür ateşesi oluyorsun. O yüzden onu anlayabiliyorum kesinlikle. Gelelim senin göç hikayen ikinci ayağına. Yani bu son 2 yıldır olan ABD Virgin Adaları kısmı film gibi bir hikaye olmuş aslında. Ben onu girişte çok anlatmadım ama eşinle tanışman, düğün, hamilelik süreci böyle seni hayat bir şekilde oraya yönlendirmiş diyebiliriz. Bize anlatabilir misin acaba?
Tabii, senin de dediğin gibi Karayiplere taşınma sürecimiz evet maceralı geçti. Taşınma sebebimiz eşimin işiyle alakalı. Eşimle ben 2020'de İstanbul'da tanıştık. 1,5 sene sonra evlendik. O zamanlar hala Covid yasakları devam ettiği için, özellikle seyahat konularında devam ettiği için ailelerimiz pek seyahat edemediler ve bu yüzden biz iki düğün yapmak durumunda kaldık. Biri Amerika'da, diğeri Türkiye'de. Çünkü eşimin ailesi Amerika'da. Türkiye düğünümüzün kutlama gecesinde eşime e-mail geldi ve Virgin Adalarına tayine çıktı yazıyordu. Biz tabii hepimiz orada şok olduk. Daha düğünümüzün, evliliğimizin tadını çıkaramadan taşınma sürecine girdik. Çünkü taşınmamız için bize 3 ay gibi kısa bir süre tanınmıştı. Türkiye'den tamamen ayrılıyoruz. Uçağımıza 2 gün kala ben hamile olduğumu öğrendim. Büyük bir şok orada daha yaşadım. Bu haberi tabii eşime uçakta vermiştim. Onu hala hatırlıyorum. Böyle benim için unutulmaz bir anlardan bir tanesi. Hayatımızı tamamen değiştiren 3 büyük gelişme, evlilik, taşınma ve bebek haberi 3 ay gibi kısa bir sürede oldu ve biz yoğun duygular yaşadık. Bir yandan şok, stres, telaş, endişe, diğer taraftan da heyecan ve mutluluk vardı. Bu karışık duyguların etkisinden uzun bir süre çıkamadık Emre, öyle söyleyebilirim.
Yani o kadar sürpriz olmuş ki aslında gelişmeler, hani hamilelik haberini bile uçakta verebilmişsin düşününce.
Evet.
Çok sürprizli olmuş gerçekten. Çok beklenmedik ama güzel bir, ne denir, yeni bölümün başlangıcı olmuş. Şimdi Virgin Adaları'nda hem kendi işini de kurmuşsun hem de sonuçta anne olarak hayatının yeni bir dönemine adım atmışsın. Oraya taşımadan önce nasıl bir beklentin vardı? Yani 3 ay gibi kısa bir sürede taşındığınız için hani böyle çok araştırma yapma fırsatın oldu mu? Taşımadan önce nasıl bir beklentin vardı? Ve nelerle karşılaştın ilk başta?
Burası İstanbul hayatımızdan tamamen farklı, bambaşka bir dünya bizim için. Tabii buraya gelmeden önce açıkçası çok büyük bir beklentiye kapılmamıştım. Çünkü gideceğim yeri öğrenir öğrenmez iyice araştırmaya başladım. Zaten kısa bir sürem vardı ama hemen aldım bilgisayarı önüme araştırmaya başladım. Fakat ne yazık ki elle tutulur bir bilgi yoktu. Genel bilgiler vardı orayla alakalı. Çok, yani oranın hayatı ya da oraya göç eden birisi ve orayı anlatan hiçbir sayfayı bulamadım açıkçası. Ve bundan ötürü de nasıl bir yer olduğu ile ilgili ufak bir fikrim yoktu ve beklentiye de giremedim açıkçası. Yani bilmiyordum hani nasıl bir yer acaba diye. Ama tabii 4 mevsim yaz olması, tüm yıl deniz, kum, güneş, doğa, bunları düşünmek bile bana heyecan veriyordu. Özellikle İstanbul gibi kalabalık, trafiğin yoğun olduğu bir yerden geldiğimiz için bir tatil bölgesinde yaşıyor olacağız gibi hayaller kurdum hep. İlk uçaktan inip otele doğru gidişimizi hatırlıyorum Emre. Saat akşam 9 civarıydı ve her yer zifiri karanlık. Sokakta bir insan dahi yoktu. Eşim ile birbirimize bakarak acaba biz nereye geldik demiştik. En büyük sorunlardan biri ev bulmak. Emlak pazarı dar. Burada ev yapmak kolay değil ve çok maliyetli. Bunun sebebi lojistik ve işçilik. Adı aslında cennet gibi bir yer. Kışın yoğun oluyor, turistik sezon. Amerika'nın o uzun soğuk kış günlerinden kaçmak için iyi bir alternatif aslında. Fakat buranın biraz gelişmeye ihtiyacı var. Yeni otellerin yapılmasına, yeni restoranlar ve evlerin yapılmasına ihtiyaç var. Turizm burada gelişirse harika bir tatil bölgesi olabilir. Ben de Türkiye hayatım yoğundu. Sürekli çalışıyordum. Ta ki evlenene kadar. Çok yoğun çalışma temposuna alışmış biri olarak evlendikten sonra taşınacağımız yerde boşa düşmemek için küçük çaplı kendi işimi kurdum. Ne yapabilirim diye düşünürken aklıma peştemal havluları geldi. Zaten bayılıyorum onlara. Evde envai çeşit peştemaller var. Kaliteli ürünler. Ayrıca iklim olarak çok yararlı olabileceğini düşünerek burada kendi işimi kurdum. Bu arada peştemaller Amerika'da inanılmaz popüler. Bunun sebebi birkaç şirket müthiş pazarlamasını yapıyor. Üzücü olan nokta ise onların Türk şirket olmamaları. Yani Türk üreticileri Türk üreticileri kendi ürettiği o güzel ürünleri dünyaya pazarlayamıyorlar. Bunları başkaları sahipleniyor. Bence pazarlama konusunda Türkiye gerçekten gelişmesi gerek. Ben burada lokal mobilya mağazaları, hediyelik eşya satan mağazalar ve yoga stüdyoları ile çalışıyorum. Adada çok alanda gelişmeye ihtiyaç var. Bunların başında turizm geliyor. Tarihi yapıların restore edilmesine, iyi otellerin yapılmasına, evler ve özellikle restoranların yapılmasına ihtiyaç var. Restoran konusunda mesela aşçı, işçi çok zor bulamıyorsun. Yani boşa çıktığın anda seni havada kapıyorlar. Çünkü yeteri kadar yok adada. Bazen bu yüzden de restoranlar kapanabiliyor. Türkiye'de servis hızı ve kalitesinden sonra burada yavaşlık seni rahatsız edebiliyor. Burada hiç Türk yok mesela. Gerçekten bu benim çok ilgimi çekmişti. Bence gelmeleri için çok sebep var. En başta restoran işletmeciliği konusunda müthiş olur. Türk restoranına ihtiyaç var. Döner, pide, kebap gibi yemekler burada bence çok sevilir diye düşünüyorum.
Hiç Türk olmamasına çok şaşırdım. Yani genel dünyanın her bir yerinde birileri olur ya.
Evet.
Belki bu bölümü dinledikten sonra girişimci birileri gelip orada da nasıl Cihan ve ailesi Bonaire adasında Türk restoranı açmıştı. Orada da belki birileri
Evet.
gelir, hiç belli olmaz. Ama sen
Sonra
varsın Nargiza.
ben temsil ediyorum her ülkeyi de, Türkiye'yi de, Orta Asya'yı da.
Aynen. Kesinlikle. O zaman zorlayan yanları biraz adanın daha sakin olması mı oldu? İstanbul gibi hareketli bir yerden sonra başka zorladığın şeyler oldu mu?
Evet, yani çok oldu. Öncelikle 200 bin nüfusu olan küçük bir adaya taşınıyor olmanın etkisi büyük oldu bizde. Adaptasyon sürecimiz bizi çok zorladı ve çok zaman aldı. İstanbul'da mesela evine yemek sipariş edebiliyorken burada doğru düzgün bir restoran bulamamak. Restoranlarda island time geçerli. Yani yemeğimi 1,5 saat beklediğimi bilirim. Alışveriş yapma gibi imkanın neredeyse hiç yok. Doğru düzgün mağazalar yok. Bebek alışverişimizi Miami'ye gidip yapmıştık. Online olarak sipariş vermek istesen çok markalar buraya ürün yollamıyorlar. Yine lojistikten dolayı. Genelde Amazon'u kullanıyorsun. O da büyük şans bizim için. Ama o da en az 15 gün bazen bir ay gibi geldiği oluyor. Mainland yani eyaletlerde kargoların gün içinde veya ertesi gün alabiliyor olman yani kargo hızı bu seviyeye çıkmışken biz burada haftalarca beklediğimiz oluyor. Hayat yavaş, insanlar yavaş, her şey yavaş. Zorlukları bu ve benim için en önemli zorluklardan biri de her sene kasırga sezonu yaşıyor olmak. Sezon Haziran'da başlıyor, Kasım başına kadar devam ediyor. Pik yaptığı zaman da Eylül-Ekim ayları. Her sabah Ulusal Kasırga Merkezi'nin sitesinden bugün denizde acaba basınç oluşmuş mu? Oluştuysa ne kadar büyümüş? Nereye doğru ilerliyor? Fırtınaya veya kasırgaya dönme olasılığı yüzde kaç? Bunları kontrol ederek uyanıyoruz. En son 2017'de kasırga vurmuş kategori 5 derecesinde. Yani kasırga ölçeğinin en yüksek ölçeği. Hızları saatte en az 250 kilometreyi bulabiliyor. Yani burada hayat ona göre kurulu, düzen ona göre kurulu, evler kasırgaya dayanıklı. İyi yanı ise deprem gibi değil. Kasırgayı 5 gün ya da işte bir hafta önceden tespit edebiliyorlar ve büyük kasırga olacaksa tahliye ediliyorsun. Buranın yerlisi pek kasırgadan korkmuyorlar ama sonrasındaki hayat onlara çok endişe ettiriyor. En son yaşanan kasırga sonrası 11 ay elektrik olmamış mesela. Temiz su, yeme içme bulunamamış. Uçaklarla buraya taşınmış. Biz ilk geldiğimizde evet kasırganın pik yaptığı Eylül ayında tropikal fırtınaya denk geldik Emre. Benim için öyle şiddetli fırtınaydı ki. Ama buradakiler hiç aldırış etmiyorlardı. Aa bu daha ne ki diyorlardı. Çünkü hani kasırgayı yaşadıkları için. Ben de diyordum yani fırtına bu derecede şiddetliyse kasırga nasıl acaba? Yani biraz böyle ürkütücü geliyordu bana. Şans eseri kurtulduk. Bizi geçtik yani bizim adayı geçtikten sonra Porto Rico'da fırtına kasırgaya dönüşüp orayı vurmuştu ama kategori olarak büyük değildi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunun dışında zorluk olarak sağlık sistemini söyleyebilirim. Genel anlamda sağlık sistemi Amerika'da çok yani bilen bilir. Ama burası küçük bir ada. Yani burası gerçekten iyi değil. Çok yetersiz. Doktorlar az. Bir tane hastane var. Ayrıca çok pahalı ve süreç yine yavaş. Bunun dışında yine zorluklardan biri biraz izole hayat yaşıyor gibi hissediyor olman. Özellikle yaz ayları aşırı sakin oluyor ve tüm kışlıkçılar dönmüş oluyorlar. Ben İstanbul'daki yoğun hayatım sonrası izole ve sakin hayat aslında benim hoşuma gidiyor açıkçası ama tabii herkes için bu geçerli olmayabilir.
Evet, yani sonuçta bahsettiğin, ne bileyim, hani büyük şehirde yaşarken birçok alıştığımız lüks var. İşte demin yemek, eve yemek söylemekten bahsettin ya da internetten sipariş verdiğin bir şeyin ertesi gün, bazen aynı gün içinde kapına teslim edilmesi bile hani
Evet.
büyük bir lüks aslında baktığımızda. Hani ben ABD'ye de bir yandan bağlı olduğu için nedense bu bahsettiğin şeylerin olmayacağını düşünmüştüm ama bir yandan da çok dağınık tabii hani bölge sonuçta birkaç adadan oluşuyor. Siz hangi adadaydınız?
Biz St. Croix'dayız. Yani Virgin Adaları dediğin gibi 3 adadan oluşuyor. Birisi St. Thomas, St. John ve biz St. Croix'dayız. Yani yüz ölçümü büyük olan bir ada. Ve evet dediğin gibi ben de buraya taşınmadan önce hep Amerika gözüyle baktım. Hani ada evet ama yani bilmiyorum sürekli Amerika'ya gidiyorum gibi hissettim. Fakat Emre şunu hatırlıyorum. Ben doktor kontrolüme ilk gittiğimde hamilelik sürecimde bana doktorum demişti ki burası Amerika'nın üvey oğlu. Gerçekten öyle. Çünkü çok sebep var. Mesela örneklendirecek olursam ben işimi kurdum. İşte LLC belgemi aldım, kurdum ve web sitemi kuracağım. Ve web sitesinde de biliyorsun bankalarla konuşman gerekiyor. Bankalar önce yani seninle konuşurken müşteri temsilcisi işte onay için telefon numaranı istiyorlar ve buranın alan kodu 340. 340 alan kodunu verdiğin zaman sistemden göremiyorlar. Yani sistemde tüm eyaletler çıkıyor ya. Burada Virgin Islands yazmıyor. Diyor ki sistemimizde yoksunuz diyor. Ben de diyorum ki nasıl yokuz? Biz ya burası Amerika topraklarına bağlı. Yok ama göremiyoruz. Ya böylece ben eşim o kadar çok sorun yaşadı ki ben web sitem sonunda kapatmak durumunda kaldım. Gerçekten işletemedim çünkü sırf bundan dolayı hatta numaralarımızı değiştirmek durumunda kaldık. Şu an buranın numarasını kullanmıyoruz. Başka eyaletin numarasını kullanıyoruz. Yani bunun gibi çok örnek sayabilirim ve gerçekten hani o doktorumuzun bana söylediği hani burası Amerika'nın üvey oğlu onu hissetmeye başladım ben de.
Ay çok acayip. Çünkü aslında uzun bir süre Amerika Birleşik Devletleri'ne de bağlı değil. Çok geç oradaki kişilere de vatandaşlık hakkı veriliyor
Evet.
aslında. İnternet araştırmalarıma baktığımda öğrendiklerim. Yakınındaki diğer adalara ulaşım kolay mı peki? Oradan mesela Porto Rico'ya ya da Karayipler'deki diğer işte ne bileyim Dominik Cumhuriyeti ya da Antigua, Saint Kitts falan gibi adalara ulaşım
Çok
nispeten daha
kolay.
mı kolay?
Evet, burada deniz uçakları var öncelikle. Yani ada sana yakınsa normal uçak da var ama genelde deniz uçağı kullanıyorlar. Çok küçük oluyor. Ben biraz korkuyorum onlara binmekten ama deneyim oldu. Müthiş bir duygu. Gerçekten çok keyifli. Porto Rico buraya 25 dakika uzaklıkta uçakla yine. Yine yani deniz uçak değil, normal uçakla gidiyorsun ama yine küçük uçaklarla gidiyorsun. Mesela orası bambaşka bir dünya. Ben Porto Rico'ya ilk gittiğimde sanki Mars'tan dünyaya gitmiş gibi hissettim. Yani orası bir şehir gibi aslında. Biraz da böyle, bilmiyorum, bana biraz Ankara vibe'ı vermişti orası. Çünkü bir alışveriş merkezi, orada eğlence merkezi var. Hep Ankara'da yaşarken bizde de öyle çok olurdu. Yani her şeyi var. Normal büyük şehir gibi orası. Yani baktığın zaman 25 dakikalık uzaklıkta ama iki farklı dünyasın. Yani mesela bu da benim çok ilgimi çekmişti.
Virgin Adaları'na dair peki yerel kültür nasıl? Yani orada kültürün böyle şaşırtıcı yanları olmuş muydu?
Tabii. Şimdi biraz hani negatif taraflarını konuşmuş gibi oldum ama iyi yanlar da tabii ki var. Yani burada olmaktan şu an ben çok mutluyum. Yani çünkü iyi yanları daha ağır basıyor. Yaşadığım bu zorlu adaptasyon süreci mesela bana yavaşlamayı, sabretmeyi ve az ile yetinmeyi öğretti. Önceden deli gibi alışveriş yaparken şimdi ihtiyacım olanı alıyorum. Modern çağın bize dayattığı hızlı tüketim alışkanlığı konusunda kendimi törpüleyebildim. Mesela bu bana iyi hissettiriyor. Buradaki hayat basit, insanlar da öyle. Herkes parmak arası terlik bir tişört ile geziyor. Zengini de öyle, durumu iyi olmayanı da. Aynı restorana gidiyorlar, aynı markete gidiyorlar. Örneğin bizim emlakçımızın sonradan öğrendik ki rum üreten büyük aile şirketleri varmış. Çok zenginler ama kadın emlakçılık yapıyor. Yani burada kimisi evet para için çalışıyor, kimisi de boş vakti değerlendirmek için çalışıyor. Yine bir arkadaşımız mağazada part-time satıcı olarak işe girdi. Sadece yine kendine uğraş olsun diye. Yoksa durumları gayet iyi, harika bir evde kalıyorlar. Amerika'nın en pahalı arabalarından birini kullanıyorlar. Yani herkes hareket halinde. Bir de burada gig economy dedikleri bir modeli gözlemleyebilirsin. Bir yoga hocası gittiğim kuaförde de çalışıyordu ve gittiğimiz restoranda da garsonluk yapıyordu. Bunlar çok normal. Bunları yapanlar gerçekten para için mi yoksa boş zaman değerlendirmek için mi anlamıyorsun. Gayet normal karşılanıyor. Kimse yadırgamıyor. Zenginlik, fakirlik kavramı yok. Herkes eşit hissi yaratıyor. Yani bunları söyleyebilirim. Bir de kültürün bana göre en şaşırtıcı yanı benim için insanların birbiriyle olan iletişim oldu. Burada günaydın, iyi günler, iyi geceler demek bir kültür haline dönüşmüş. Diğer eyaletlerde mesela merhaba diyorsun selamlaşırken ama burada öyle değil. İyi akşamlar yok. Biz ilk geldiğimizde saat akşam 5'te insanların bize iyi geceler dediğinde çok şaşırıyorduk. Yaz kış gece 6-7'de başlıyor. Tropikal iklim. 7'de zaten karanlık oluyor. Göz göze geldiğin insanla mutlaka selamlaşmalısın. İnsanlar birbirine karşı kibar ve güler yüzlü. 2 senedir mutsuz bir insan görmedim desem abartmış olmam. Mutsuzsa da sana yansıtmıyor. Negatif bir insana denk gelmedim. Herkes son derece saygılı. Bu çok güzel bence. Bu yani bir o kadar da önemli diye düşünüyorum. Çünkü etrafındaki sana saygılıysa, güler yüzlüyse, sana negatiflik saçmıyorsa, bu seni günlük yaşantını güzel yönde etkileyebiliyor. İletişim güzel olunca başka zorluklar karşısında kolay baş ediyorsun diye düşünüyorum.
Peki yani turizm anlamında nasıl bu adalar yani plajları Denizi gerçekten o hani Karayipler dediğimizde aklımızda canlanan beyaz kumsallar, işte turkuaz denizler öyle mi? Yani o ada hayatı anlamında, turistik anlamda nasıl?
Turistik anlamda buranın biraz gelişmeye ihtiyacı var ama deniz konusunda yani müthiş. Yani bir kere burası Amerika'nın en temiz havasına sahip deniliyor. Burada küçük bir adacık daha var. Mesela onun sahili işte yine en temiz sahillerden biri deniliyor. Denizi çok güzel, kumsallı yani güzel sahilleri var. Mesela St. Thomas'a gittiğin zaman orası biraz daha turizmi geliştirmişler ve biraz daha şehire yönelik artık turistlerin yoğun olduğu yani rahatlıkla restoran, otel bulabildiğin bir yer olmuş. Burası biraz daha gelişmeye ihtiyacı var ama diğer ada St. John ise tamamen berrak. Yani oranın doğası müthiş. Yani orası da çok evde bulamazsın, restoran da bulamazsın ama doğa anlamda inanılmaz. Yani biraz her bir adanın kendine özgü bir durumu var. Fakat hala tabii ki turizm burada çok yaygın. Yani insanlar geliyor, denize giriyorlar. Tüplü dalış çok yaygın. Hani sadece onunla meşgul olanlar da sadece geliyorlar. Sahilleri çok güzel, denizi çok güzel. Bizim evin manzarası deniz görüyor ve Türkçesini bilmiyorum ama rif diyorlar ya yani o kadar uzun bir rif var ki yani denizde o görüntü müthiş mesela ben çok hayranlıkla her sabah izleyerek uyanıyorum.
Virgin Adaları'na dair başka eklemek istediğin bir şeyler var mı? Seni orada şaşırtan olabilir ya da dinleyenlerin bilmesi gerektiğini düşündüğün.
Virgin Adaları'na dair eklemek istediğim evet çok şeyler var ama genel itibarıyla burası çok huzurlu bir yer. Bir kere yılın dört mevsimi yaz. Yani her gün güneş görüyorsun. Yani güneşi görmek seni gerçekten etkiliyor. Yani bir karanlık ya da gri güne uyanmıyorsun. Güne güzel başlamana sebep oluyor. İkincisi gerçekten huzurlu hissediyorsun. Yani o insanlardaki iletişim sana etkisi çok güzel. Bunun dışında bilmiyorum hani her insanın buraya gelip yaşayabileceğini bilmiyorum, düşünmüyorum. Yani buradaki ada hayatı Türkiye'deki ada hayatına benzemiyor. Biraz mücadeleci olman gerekiyor. Türkiye'deki ada hayatı güzel. Yani orada örnek veriyorum sağlık sisteminde ya da işte kargo sisteminde sorun yaşamıyorsun ama burada her şeyle mücadele etmen lazım. En basitinden evinin yani çok temiz tutsan dahi yani burası gerçekten wild bir ada. Yani her türlü böcek görebilirsin, kapının önünde iguana görebilirsin ya da bir geyik görebilirsin. İnanılmaz derecede kertenkele var. Yani kertenkeleyi çok değer veriyorlar. Burada mesela öldürülmesine izin vermiyorlar çünkü bu kötü bir şans olduğuna inanıyorlar. İşte her yerde iguanalar var. Yani bir insan burada yaşayacaksa bunları göze alıyor olması gerekiyor. Ben hayatımda kurbağa hiç görmemiştim. Burada o kadar çok var ki ve çeşit var ki bununla ilgili bir hikaye anlatabilirim sana. Biz evimize aldık ve taşındık. Bu arada ev sahibi de her şeyini bırakıp gitmiş. Yani ev eşyası, mobilyası, buzdolabında yemekler, kişisel eşyasını yani ayakkabısına kadar bırakıp gitmiş. Biz buna da bir şaşırmıştık açıkçası. Hani Amerika'da oluyor ev satın alınca eşyalı da alabiliyorsun ama bu kadarını beklemiyorduk. Burada nakliye de çok maliyetli, uğraşmak da istemiyorlar açıkçası. Neyse biz taşındık ve yani ilk böyle eve girişimize şaşırdık hani her şey var evin içinde. Toparlayıp artık yani o gece saat 3 gibiydi. Zifiri karanlık. Ben de o zamanlar 7 aylık yanlış hatırlamıyorsam hamileyim. Belime bir şey atladığını hissettim ve böyle hıçkırarak böyle korkarak kalktım ve eşime diyorum ki belime bir şey atladı. O da diyor ki çocuk hareket yapıyordu karnında diyor yani inanmadı. Neyse ondan sonra onun üzerinde de atladı ve Biz orada ben çığlıklarla yataktan bir yani koştum yani çığlık attım. Kurbağaymış. Yani evde bir küçük kurbağa vardı. Ev sahibinin de hani bizden önceki ev sahibinin köpekleri varmış, sürekli bu bahçe kapısını açık bırakırmış. Oradan da girme ihtimali var. Ama hani bu tarz durumlar yaşayabilirsin. Çünkü burası gerçekten doğal bir ada. Bunlardan korkmadan, mücadele ederek yaşıyor olman gerekiyor. O yüzden herkesin gelip buralarda yaşayabileceğini bilmiyorum. Düşünmüyorum. Yani gerçekten doğa aşığı olman lazım buraya gelip yaşamak için.
Tam bir macera oluyor yani sizin
Evet.
için. Peki Türkiye'ye veya Kırgızistan'a dönmeyi hiç düşünüyor musun?
Eşim Orta Asya ülkelerinden hiçbirine henüz gitmedi ama Türkiye'yi çok seviyor. Bazen diyor emekli olursak Türkiye'de yaşarız diye. Tabii bunları hayat gösterir. Şimdilik buradayız. Bir sonraki lokasyon neresi olur şimdilik bilmiyoruz.
Peki iki kez yurt dışına, yani önce Türkiye'ye, şimdi Karayiplere taşımış biri olarak farklı bir kültüre taşımayı düşünenlere vereceğin tavsiyeler neler olur? Özellikle uyum sürecinde ne gibi önerilerin var?
Dediğin gibi benim için göçmenlik hikayem Türkiye'de başladı. Ama orada yabancılık çekmedim. Sıcak karşılandığım bir yerde ve şu an ikinci evim dediğim bir yer orası. Virgin Adaları böyle olmadı. Zorlukları dibine kadar yaşadığım bir yer oldu. Uyum sürecim uzun sürdü. Benim Kırgızistan'dan Karayiplere uzanan tecrübemde şunu söyleyebilirim ki büyük hayal kurmaktan asla çekinmesinler. Varsa hayalleri bir yerden başlasınlar. Küçük adımlar, büyük adımlar fark etmiyor. Bu yolda atılan her adım önemli bence. Dünya küçük. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki bir yerden bir yere gitmek zor değil artık. Yeter ki yeni fikirlere açık olsunlar ve emek versinler, gayret etsinler. Olmuyorsa tekrar denesinler. Taşınacakları yer neresi olursa olsun yeni bir kültür tanımak bence muazzam bir şey. Dünyada sadece sen olmadığını, dünya sadece senin etrafında dönmediğini anlıyorsun. Ufkun genişliyor, yaşadığın zorluklar seni güçlendiriyor da bir noktada. Ben buraya taşınmadan eksisini artısını önceden öğrenmiş olsaydım, o zorlukları biliyor olsaydım belki taşınmak istemezdim. Eşim de öyle diyor. Fakat bugün arkaya dönüp baktığımda yaşadığım deneyimler beni güçlendirdi. Zorluklardan bence korkmamak lazım. Onlarla karşılaşmadan o içinizdeki o gücü keşfedemiyorsunuz. Sürekli konfor alanında kalmak insanı yeni deneyimler edinmesine engel bence. Konfor alanına çıkmak lazım. Yeniliklere açık olmak, heyecan duymak lazım bence. Heyecan güzel bir şey. İnsanı dinamik tutuyor. Yani heyecan yoksa da heyecan duyacakları bir şeyler bulmak lazım diye düşünüyorum.
Bu arada çok doğru bir noktaya parmak bastın. O konfor alanından çıkınca hani büyüme başlıyor diye bir klişe olsa da doğru bir laf var.
Çok doğru. Evet.
İnsan aslında potansiyelini, gücünün sınırlarını anlamış oluyor böylece. Kendine güveni geliyor belki bazı zorluklardan. Çok zor olsa da onların altından kalktıkça kendi güveni tazeleniyor ya da kendi güveni geliyor ya da kendini başka bir şekilde tanımış oluyor. Evet, bu da göçmenliğin zor olsa da iyi bir yanı diyebiliriz. Son sorumsa klasik sorularımdan Nargiza, Türkiye veya Kırgızistan'a dair en çok neleri özlüyorsun?
Yemekleri. Yemekleri özlüyorum gerçekten. Buranın restoranları orta düzeyde, zaten söyledim. En lüks dediğimiz bir restoran Türkiye'de orta düzeyde bir restoran ile kıyaslanabilir. İyi yemekler var tabii, özellikle deniz ürünleri vesaire ama genel anlamda çok iyi diyemem. Ama tropikal meyve sebzeler şahane. Buranın büyük marketlerini Orta Doğular işlettiği için burada Orta Doğu reyonu var marketlerde ve oradan bazen Türk ürünleri bulabiliyorum. Yaprak sarma mesela çok seviyorum. Bunun dışında tabii ki ailem. Ailemi çok özlüyorum, dostlarımı çok özlüyorum. Gittiğin her yerde kolay dostluklar kuramıyorsun. Uzun zaman gerektirir bunun için. arkadaşlıklar kurabiliyorsun elbette ama o samimi dostluk ilişkileri zor kuruluyor. Tabii gittiğin yerin kültürüyle de alakalı. O yüzden dostlarımı, ailemi, kardeşlerimi çok özlüyorum.
Vallahi ben aklımdaki her şeyi sordum Nargiza. Senin başka eklemek isteyeceğin bir şey var mıydı?
Yok, her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Gerçekten soruların çok detaylı ve güzel noktalara da değinmeme sebep oldu. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Nargiza. Belki bu kaydı dinleyip Virgin Adaları'nda yaşayan başka bir Türk varsa sana ulaşır, kim bilir. Ya da belki birilerinde taşınmaya, farklı bir maceraya atılmaya doğru bir ilham olur. Ayrıca Nargiza ile şeyi konuşuyorduk, hiç Orta Asya ülkelerinden konu kalmadım bu zamana kadar. Aslında bu bilinçli olarak yaptığım bir şey değil. Sadece oradan kimse bana ulaşmadı. Ben de arkadaşlarım üzerinden kimseyi bulamadım orada yaşayan. Kendimi de tanımıyorum. O yüzden beni Türkiye Cumhuriyetlerden dinleyen varsa, oraya yerleşmiş Türklerden bana ulaşıp mesaj atabilirler. Konuk almak çok isterim.
Oralara taşınan Türk insanları var ve çok güzel işlere imza atmış, çok başarılı insanlar var. Mutlaka çok güzel ve ilham verici hikayeler çıkar. Belki bu bölümü dinleyip sana yazarlar. Umarım yazarlar. Ben de çok sevinirim açıkçası.
O zaman çok teşekkür ediyorum Nargiz'e bugün vakit ayırdığın için.
Ben çok teşekkür ederim.
Çok keyif aldım. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.